Ayrım 10.
Kaderin büyük ve güzel bir şey olduğunu ve akıllı adamın kendi mezarını kazarak ölümünü düşünmesi gerektiğini öğretmiş. 10 yaşındayken Grand Trap Manastırı'nı ziyaret etmiştim. Rahiplerin her gün azar azar kazdıkları mezarları ve ölülerin dirilere ders olsun diye içinde bir hafta bekletildiği odayı gördüm. O korkunç manzaralar ve o cenaze kokusu uzun zaman aklımı kurcaladı. Ama onlar kanıtlamak için gereğinden fazla çaba harcamışlardır. Katolik dininden ne zaman ve neden çıktığımı tam olarak söyleyemeyeceğim. Ama daha o gün hayatın gerçek sırrı bu olamaz demiştim içimden. O ağlamaklı rahiplere karşı bütün benliğim ayaklanıyordu. Bir hastalıktan kaçar gibi dinlerden kaçtım. Ama izi üzerimde hala duruyor. Hepimizin üzerinde izi vardır. Kolayca ve en önemsiz nedenler yüzünden ağlayıp sızlanırız. Başımız gerçekten sıkıntıya girse, bunu herkese yaymayı görev sayarız. Bu konuda kilise kokan yanlış düşünceler egemendir. İyi ağlamasını bilen bir adamın her şeyi bağışlanır. Onun için gidip bakın, mezarlar üzerinde ne korkunç trajediler oynanıyor. Konuşan kişi üzüntüden bitkin bir haldedir. Sözcükler boğazında düğümlenir. Eskiler olsa bu halimize acırlardı, nasıl derlerdi. Demek bu adam bir rehber değil, yalnızca bir trajedi aktörüymüş. Bir keder ve ölüm hocasıymış. Ya o vahşi Dies Irae duası. Bu dua hakkında ne düşünürdü? Öyle sanıyorum ki bu ilahiyi trajediler arasına atardı. Çünkü derdi, ancak üzüntülü olduğum zamanlarda üzücü şeyler seyredebilirim. O zaman bu benim için normal bir ders olur. Ama gerçek bir acıya uğradığım zaman erkek olmak ve hayata sımsıkı sarılmaktan başka bir görevim yoktur. O zaman düşmana karşı koyan bir savaşçı gibi felakete karşı irademi ve hayatımı seferber ederim. Ölülerden elimden geldiğince dostça ve neşeyle söz ederdim. Ama onlar o asık yüzleriyle, ölüler görebilseler, ölüleri utandırırlardı. Evet, papazların yalanlarını bir kenara attıktan sonra, yaşamı soylu bir ruhla kabul etmemiz, trajik sözlerle kendimizi ve taklit yoluyla başkalarını yıpratmamaya çalışmamız gerekir. Hayatın ufak tefek sıkıntılarını alt etmek için de bunları anlatıp yaymaktan, büyütmekten kaçınmalıyız. Başkalarına ve kendimize karşı iyi davranmak, herkesin yaşamasına yardım etmek, kendi yaşamamıza yardım etmek. İşte asıl din, iyilik mutluluktur, sevgi mutluluktur. Zihin sağlığı. Dün kafalarına bir şey takmış deliler hakkında bir makale okuyordum. O tür deliler ki olaylara hep aynı açıdan baka baka kendilerine zulmedildiği kanısına varır, çok geçmeden tımarhanelik deli olurlar. Beni üzüntülü düşüncelere iten bu yazı, bir deliyi düşünmek insana ne kadar üzüntü verir, bir zamanlar işitmiş olduğum çok güzel bir cevabı anımsattı. Bilge adamın önünde yarı deli birinden söz ediyorlarmış. Üstelik hep ayakları da üşürmüş bu delinin. Bunu öğrenen bilge adam, kan dolaşımında aksama, fikir dolaşımında aksama demiş. Üzerinde düşünülmeye değer bir söz. Kuşkusuz her birimizde rüyalar ve garip hayaller halinde yığın yığın deli düşünceleri vardır. Bu iç dilin sürçmesi ve bir yanlış telaffuz yüzünden bizi çoğu kez saçma sapan düşüncelere yöneltmesi demektir. Yalnız biz bunların üzerinde durmadan geçeriz. Normal insanlarda sineklerin uçuşması gibi düşünceler durmadan değişirler. Deliliklerimizi o kadar unuturuz ki pek basit görünen "Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna bir türlü cevap veremeyiz. Bu fikir dolaşımı bizi çoğu kez bir tür basitliğe ve çocukluğa götürür. Ama zihin sağlığı buna dayanır. Tercih etmek elimde olsa, manyak olmaktansa, kayıtsız ve düşüncesiz bir insan olmayı yeğlerim. Çocukları ve insanları yetiştirenler bilmem bu nokta üzerinde yeterince düşünmüş müdürler? Onlara bakılırsa asıl önemli olan oturaklı ve yerinden kımıldamayan düşüncelere sahip olmaktır. O gülünç bellek eğitimleriyle bizi erkenden buna alıştıranlar, yaşam boyu bir takım kötü dizeler ve boş vecizelerle tesbih çeker durur. Bu nedenle de her attığımız adımda sendeleriz. Sonra da bize bir takım ilahiler öğretirler. Hazır lop fikirleri sakız gibi çiğnemeyi öğretirler. Yaş ilerledikçe insan huysuz ve karamsarlaştıkça bu tehlikeli bir alışkanlık haline gelir. Manzum coğrafya dersini ezberden okur gibi içimizden kaderimizi okur dururuz. Tersine zihinleri serbest bırakmalıdır. Sağlık kuralı olarak aynı düşünceyi iki kez düşünme diyeceğim. Hipokondriyak cevaben diyecek ki elimde değil, benim kafam böyle işliyor. Ama biz zihne masaj yapacak bir yöntem biliyoruz. Yalnızca başka şey düşünmeli. Bu alışkın olan için güçlü bir iş değildir. Zihni temizlemek için yanılmaz iki çare vardır. Bunlardan biri çevresini seyretmek ve neredeyse görünümlerden bir duş almaktır. Görünüm de istendiği kadar boldur. Öteki çare sonuçlardan nedenlere çıkmaktır. Bu da kara düşünceleri dağıtmak için en emin bir yoldur. Çünkü nedenler ve sonuçlar zinciri bir tür yolculuğa çıkarır insanı ve uzaklara götürür. Bu da bir türlü fala baktırmak gibi bir şeydir. Falcı örneğin sonunda cimri olacağımı söylemiştir. Ne diye başka bir şey değil de cimri dediğini düşünürüm. Aklım sözcüklere, hecelere takılır. Biri kötü bir rüya görmüştü. Gerçek nedenlerini düşün dedim. O nedenler ki bir takım taze izlenimler, bazı ufak tefek rahatsızlıklardan oluşur. Adam acaba şu muydu, bu muydu diye varsayımlar yürütmeye başladı. Artık kurtulmuştu. Düşünce dolaşımı düzelmişti. Süte övgü. Descartes, sevgi duygusu sağlık için yararlıdır. Kinse zararlıdır der. Bilinen bir düşünce ama pek de benimsenmemiş. Daha doğrusu buna inanan kişilerin sayısı az. Descartes, Homeros ya da İncil gibi alayların erişemeyeceği bir kimliğe sahip olmasa bu düşünceye gülerlerdi. Oysa insanlar kinle yaptıkları şeyleri sevgiyle yapmaya başlasalar, insanlar eylemler ve yapıtlar arasında hep sevilmeye layık ve güzel olanları seçseler, bu küçük bir ilerleme olmazdı. Kötü olanı azaltmak için de en güçlü çare yine budur. Kısacası, kötü müziği ıslıklamaktansa, iyi müziği alkışlamak daha iyi, daha doğru, daha etkilidir. Neden mi? Çünkü sevgi fizyoloji açısından güçlü, kin ise aynı açıdan zayıftır. Ama tutkulu kişiler tutku hakkında yazılanların tek kelimesine inanmazlar. Nedenlere giderek anlamaya çalışmalıyız. Bu nedenleri de Descartes'te buluyorum. İlk sevgimiz, en eski sevgimiz hangisidir der. Tabii o gıda dolu kan, o temiz hava, o tatlı sıcaklık. Kısacası bebeği büyüten şeylerin hepsi değil midir? Biz o sevgi dilini ilk yıllarda öğrenmişizdir. O dil ki temiz sütü bulan hayati organlarımızın hareketi, bükülüşü, o tatlı uyumuyla ifadesini bulur. Tıpkı ilk hoşa giden hareketimizin iştah açıcı çorbaya evet diyen baş işareti oluşu gibi, çok sıcak bir çorbaya çocuğun başının ve bütün vücudunun nasıl hayır dediğine de dikkat edin. Tıpkı onun gibi mide, kalp, bütün vücut bize zarar verebilecek gıdalara hayır derler ve nefret, tiksinme ve düşmanlığın en güçlü ve en eski ifadesi olan bu bulantı duygusuyla dışarı atarlar. Onun içindir ki Homeros tarzı bir kısalık ve yalınlıkla Descartes der ki her insanda kin duygusu hazmı güçleştirir. Dostluk. Dostlukta eşsiz hazlar vardır. Hazın bulaşıcı olduğuna dikkat edilirse bunu anlamak güç olmaz. Benim varlığım dostuma bir parçacık gerçek haz verecek olursa bu hazzı görmekten ben de haz duyarım. Böylece herkesin verdiği haz hazineleri serbest bırakılmış olur. Her ikisi de bende meğer kullanmadığım ne mutluluklar gizliymiş der. Hazın, mutluluğun kaynağı içimizdedir. Kabul. Kendilerinden ve her şeyden hoşnutsuz insanların gülüşmek için birbirlerini gıdıklamalarını görmek kadar hazin bir şey olur mu? Ama şunu da söylemeli ki hoşnut insan çok geçmeden hoşnut olduğunu unutur. Bir süre sonra sevinci uyuşur. Zamanla bir tür sersemliğe, kayıtsızlığa varır. İç duyguların dış hareketlere gereksinimi vardır. Bir zorba iktidara saygı göstermeyi öğrenmek için beni hapsedecek olsa her gün kendi kendime gülmeyi bir sağlık kuralı olarak uygulardım. Ayaklarım gibi sevincime de idman yaptırırdım. İşte size bir demet kuru dal. Görünüşte toprak kadar hareketsiz şeyler. Orada bırakacak olsanız onlar da toprağa karışıp toprak olacak. Oysa onlarda güneşten aldıkları gizli bir sıcaklık var. En küçük bir alevi yakınlaştırdınız mı hemen ateş alırlar. Yalnızca kapıyı sarsıp hapistekini uyandırmak gerekir. Sevinci uyandırmak için de böyle bir çabaya gereksinim vardır. Küçük çocuk ilk kez güldüğü zaman gülüşü hiçbir şey ifade etmez. Mutlu olduğu için gülmez. Daha doğrusu güldüğü için mutludur diyeceğim geliyor. Gülmekten zevk duyar. Tıpkı karnını doyurmaktan duyduğu gibi. Ama önce karnını doyurması gerekir. Yalnız gülmek için değil, daha başka şeyler için de durum aynıdır. Ne düşündüğümüzü öğrenmek için söze gereksinim duyarız. İnsan yalnız kaldıkça benliğini bulamaz. Burada ahlakçılar sevmek unutmak demektir derler. Bu pek basit bir görüştür. İnsan kendinden çıktığı ölçüde gerçek benliğini bulur. Yaşadığını daha iyi duyumsar, odununu bodrumunda çürütme. Kararsızlık. Descartes der ki, kararsızlık ne büyük felakettir. Bunu birkaç kez söylemiştir ama hiç açıklamamıştır. İnsan doğası hakkında bundan daha doğru bir düşünce bilmiyorum. Bu düşünce, bütün tutkularımızı, onların bütün kısır hareketlerini açıklar. Kumar oyunlarının o kadar hoşa gidişi, karar verme gücümüzü ortaya çıkarmasındadır. kumarda bütünüyle eşit şeyler arasından seçmek gereklidir. Sonradan pişmanlık duymayız. Çünkü pişmanlık duymamız için neden yoktur. Ah bir bilseniz diyemeyiz. Çünkü bilmemize olanak yoktur. Kumarın can sıkıntısına karşı tek çare oluşuna şaşmıyorum. Çünkü can sıkıntısı düşünmenin yararsız olduğunu önceden bile bile düşünmekten doğar. Uykusu kaçan aşığın ya da istediğine sahip olamayan tutkulu kişinin neden acı çektiğini düşünebiliriz. Bu tür kötülük bütün düşüncededir. Gerçi bütün bedende olduğu söylenebilirse de uykuyu kaçıran bu üzüntü ancak hiçbir şeye karar veremeyen boş kararlardan ileri gelir. Bu kararsızlık vücudu sudan çıkarılmış balık gibi çırpındırır. Kararsızlık çok güçlüdür. Karar, ilişkimi keseceğim. Ama düşüncemiz hemen uyuşmanın çarelerini bulup önümüze koyar. Lehte ve aleyhte nedenler birer birer görünüp bizi hep olduğumuz yerde saydırır. Gerçek hareketin yararı şuradadır ki yapılmamış olan iş unutulur. Daha doğrusu eylem bütün oranları değiştirmiş olduğu için artık akla gelmez. Fakat zihnen hareket etmek hiçbir şey yapmamak demektir. Her şey yerli yerinde durur. Her harekette bir kumar oyunu vardır. Çünkü konularını tüketmeden önce düşüncelerin bitmesi zorunludur. Katıksız bir tutku, hem de en rahatsız edici bir tutku olan korkunun, deyim yerindeyse kaslarla ilgili bir kararsızlık duygusundan başka bir şey olmadığını çok düşünmüşümdür. İnsan harekete geçmek gereğini duyar ve kendini aciz hisseder. Baş dönmesi korkuyu bize daha çıplak bir biçimde gösterir. Çünkü burada kötülük yalnızca yenmeyi başaramadığımız bir kuşkudan ileri gelir. Korku çekmemiz hep fazla düşünmemiz yüzündendir. Kuşkusuz can sıkıntısında olduğu gibi korkuda da en kötü şey insanın kendini bundan kurtulmaktan aciz hissetmesidir. Kuşkusuz can sıkıntısında olduğu gibi korkuda da en kötü şey insanın kendini bundan kurtulmaktan aciz hissetmesidir. Askerlikte de bunun uygulaması görülür. Fransız Mareşali Turenne durmadan hareket eder, böylece kararsızlık hastalığından kurtularak hastalığı düşmanına aşılardı. Descartes da düşüncelerinde böyledir. Pervasızca düşünür. Zihnen hep hareket halindedir. Hep karar verir. Bir geometricinin kararsızlığı çok gülünç bir şey olurdu. Çünkü sonu gelmezdi. Bir çizgide kaç nokta vardır? Paralel göz önüne getirildiği zaman ne düşündüğümüzü biliyor muyuz? Fakat geometricinin dehası bildiğine karar vermesi ve kararından dönmemeye kararlı olmasındandır. Görgü. Bir dalkavuk nezaketi vardır ki güzel değildir. Ama zaten o nezaket de değildir. Bana öyle geliyor ki bile bile yapılan şeylerin hepsi nezaketin dışında kalır. Örneğin gerçekten nazik bir adam, kötü ve huysuz bir insana kötü davranıp hatta şiddet de gösterebilir. Bu nezaketsizlik değildir. Düşünerek yapılmış iyi davranış da nezaket değildir. Hesaplı övmeler de nezaket değildir. Nezaket, yalnızca düşünmeden yapılan ve bizim ifade etmeyi düşünmediğimiz bir takım şeyler ifade eden hareketlere denir. Aklına geleni yapan, aklına geleni söyleyen, hemen ilk hissine kendini kaptıran, daha ne hissettiğini bile anlamadan hayret, iğrenme, haz hislerini ifade eden adam nezaketsiz bir adamdır. Bu tür bir kişi nezaketsiz biridir. Böyle biri sürekli özür dilemek zorunda kalır. Çünkü kastı olmadan başkalarını rahatsız eder, üzer. Farkında olmadan anlattığı şeylerle birini gücendirmek hoş bir şey değildir. Nazik adam iş işten geçmeden rahatsız ettiğini fark edip derhal yolunu değiştirir. Ama neler söyleyeceğini ve neler söylememek gerektiğini önceden tahmin etmek daha büyük bir nezaketsizliktir. Bütün bunlar istemeden kötülük etmemek içindir. Çünkü amacı tehlikeli bir insanı bam telinden yakalamaksa bunu yapmakta serbesttir. O zaman hareketi nezaketten çok ahlak konusunu ilgilendirir. Nezaketsizlik her zaman beceriksizliktir. Birine yaşını hissettirmek kötü bir şeydir. Ama bunu istemeden, işaretle, yüz ifadesiyle ya da düşünülmemiş bir sözle yapmış olan nezaketsizlik etmiş demektir. Birinin ayağına basmak kasten yapılmışsa bir terbiyesizliktir. İstemeyerek yapılmışsa nezaketsizliktir. Nezaketsizlikler beklenmedik olaylardır. Nazik adam bunlardan sakınır ve ancak dokunmak istediği şeye dokunur. Onun için de iyi dokunur. Nazik kesinlikle dal kavuk demek değildir. Demek oluyor ki nezaket bir alışkanlık işidir. Nezaketsiz adam yapmak istediğinden başka türlü şeyler yapan insandır. Söylemek istediğinden başka şeyler söyleyen ya da kaba tonu gereksiz yere yükseltilmiş sesiyle tereddüt ya da kekelemeyle kastettiğinden başka anlamlar hissettiren insandır. Onun için nezaket de eskrim gibi öğrenilebilir. Atak bir adam kasıtlı taşkınlıklarla ne dediğini bilmeden bir şeyler söyleyen adamdır. Bir sıkılgansa atak olmak istemeyen fakat hareket ve sözlerin önemini hissettiği için ne yapacağını da bilmeyen adamdır. Bu nedenle de bir şey söylememek, bir şey yapmamak için ezilip büzüldüğünü görürsünüz. Kendi üzerinde harcadığı bu büyük çaba onu titreyen, terleyen, kıpkırmızı kesilen ve doğal halinden daha beceriksiz bir insan haline koyar. Hiç kimseyi gücendirmeyen bir hareket ve söz rahatlığı mutlu olmak için çok önemli bir meziyettir. Bir yaşama sanatı bunu hiçbir zaman ihmal etmemelidir. Kitabın sonu. 18 Ağustos 2004, sayfa 123.